yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın sesleriyle sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar, ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ayhan Taşçı. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Artı 90 312 463 34 19 463 34 21 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Hayatın sesleri et trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve aynı zamanda Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter adreslerimizden de bize ulaşabilirsiniz.
Hisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Ben bir koyun olayım, sen de bir kuzu. Meleğe meleğe getirek yazı, getirek yazı. Meleğe meleğe getirek yazı, getirek yazı.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenler, bugün lezzet hikayelerinde enginarı konuşacağız. Stüdyo konuğumuz gazeteci Mehmet Efe. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
İlk önce enginarın tarihçesinden başlayalım dilerseniz.
Olur.
Bunu sizden dinleyelim.
Aynen. Eski Mısır'da ve Roma dönemindeki bütün binalarda görsel anlamda da yani çizilmiş ürün yani çizilmiş olan en önemli yiyecek bitkilerden bir tanesidir enginar. Tarihte hep var olmuş ve şifa kaynağı olarak yer almıştır. Anavatanı aslında böyle Afrika, Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesi olarak adlandırılıyor. Direkt belirlenmiş bir yeri yok ama işte İtalya'nın güney kıyılarında, bizim Ege kıyılarımızda, Akdeniz kıyılarında var olan bitkilerin başında.
Marmara'da da sanırım yetişiyor değil mi?
Tabii. Marmara'da da var. Ama şöyle anavatan anlamında öyle. Bizim ülkemizde Marmara'da yetişenle Ege'de yetişen arasında iki farklı çeşidi var. Biri Bayrampaşa diyebiliyoruz Marmara'dakini. Ege'deki de sakız.
Yani türleri de var enginarın.
Tabii. Yani tek çeşit değil, iki çeşit. Türkiye'de yaygın olarak iki çeşit üretilmekte. Ve en çok üretilen ve neredeyse ana vatanı diyebileceğimiz yerde Çeşme, Karaburun, Seferihisar kıyılarında çok yaygın olarak üretilmekte. Marmara'da da Bayrampaşa olarak bilinen çeşit. O da Bursa, Balıkesir, biraz Tekirdağ kısmında üretimleri yapılıyor.
Daha çok Ege'de
üretim. Üretim Ege zaten.
Peki faydaları nelerdir enginarın?
Enginar özellikle kanla ilgili, yani suyunu içtiğimizde bütün kan değerlerimizi değiştiriyor aslında. Temizliyor desek yeridir. Çok iyi bir antioksidan bu anlamda. A vitamini, B1, B2, B6 vitaminlerini barındırır ciddi anlamda. Aynı zamanda fosfor kaynağı ve potasyum kaynağı olarak da insan sağlığı için gerekli olan birçok antioksidanı barındırmakta bu anlamda. Ben şöyle söyleyeyim. Normalde 8 ay boyunca üretimi yapılıyor. Yani şöyle değil, 12 ay boyunca bulabiliyoruz aslında da. Çünkü bizim coğrafyamız bu anlamda çok geniş. Kuzeyden başlayıp güneye gelinceye kadar, yani Antalya'ya gelinceye kadar 12 ay boyunca üretimi yapılmakta. Dondurulmuş olarak ya da konserve olarak da üretimi, daha doğrusu tüketilmek için hazır vaziyette bulunuyor. Ama
tezgahlara ne zaman düşüyor?
Taze olarak tüketimi Temmuz'un sonundan başlayıp bütün yıl boyunca aslında var. Ama şu dönem özellikle bu aylar
ilkbaharda
en lezzetli olduğu dönem aslında. Enginar aslında çiçek.
Evet.
Yani böyle mor mavi çiçekleri çıkar üstünden ve yaprakları vardır böyle. Dikenli bir bitki bu anlamda.
Çok yıllık bitki değil mi?
Tabii çok yıllık tabii. Yani dikildikten sonra 6 yıl boyunca verim 6-7 yıl boyunca verim veriyor. Kellesini, o kafa diyoruz ona artık, kelle diyoruz. Onu kestikçe yerine yenisi sürüyor yıl içerisinde, devam ediyor. Normalde biz tablo olarak tüketiyoruz. Yani ona tablo diyoruz, o çiçeğin tablası. Ama orijinali ya da şöyle diyelim, Ege'de dolması yapılıyor. Yani yapraklarıyla birlikte pişiriliyor olması ve tüketiliyor olması sağlık açısından çok daha yararlı. Yani sadece tablasını değil, hani o normal restoranlarda gittiğimizde üstüne patates, işte garnitürle ikram edilen bu ürün, enginar aslında Ege bölgesinde o orta kısmı alınıp yapraklar içinde kalacak şekilde, normal nasıl dolma içi yapıyorsak, İşte pirinçten, kıymadan oluşan bir içle birlikte öyle pişiriliyor ve öyle sunumu yapılıyor. Ve özellikle yaprağının o tabloya değdiği yerlerini böyle sıyırarak tüketiyor olmak çok keyifli. Öyle tüketiliyor zaten Ege'de. Ve zeytinyağlı, yani zeytinyağlılarla özdeşleşmiş. Onun dışında etle birlikte bildiğiniz patates gibi aslında doğrayıp tüketebilirsiniz. Yani hani patates yemeğini nasıl yapıyorsanız aynı onun gibi, hani güveçte diyoruz etli patates yemeği gibi, böyle küp küp doğrayıp o şekilde de tüketilebilir ve sağlık açısından bu anlamda da yararlı. Ben özellikle suyunun kaynatılarak içiliyor olmasını da antioksidan özelliğinden kaynaklı, karaciğeri temizleme özelliğinden kaynaklı, böbrekleri temizliyor olmasından kaynaklı öneriyorum ve öyle de tüketilmeli diye düşünüyorum.
Enginar hakkında başka neler söyleyeceksiniz faydaları hakkında? Böbrekleri, karaciğeri temizliyor. Bunun dışında...
Uyarmak istediğim bir şey var sadece. Safra kesesinde eğer taş varsa ya da safra kesesiyle ilgili bir sağlık probleminiz varsa... ...enginar tüketiyor olmak bu anlamda riskli. Onun için hatta çok aromatik, tıbbi bir aromatik bitki olması sebebiyle de... eğer alerjiniz varsa birçok şeylere, birçok bitkiye, bu da alerjik etki yaratabilecek kadar güçlü olmasından kaynaklı, içeriğinden kaynaklı besin değerleri açısından risk oluşturabilir. Onun için hani enginar sağlık getiriyor ama bilerek tüketildiğinde diyelim.
Hassasiyeti olanların dikkatli tüketmesi gereken bir bitki.
Kesinlikle. Ve... Şunu da ya normalde pişirirken de dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi limonla pişiriliyor olması sağlık açısından daha yararlı. Yani enginleri haşlarken mutlaka içerisine bir yarım limon koyuyor olmak. Yani yapılan çalışmalarda hep böyle bakılmış. Tıbbi aromatik etkisini daha da güçlendiriyor.
Evet.
Böyle bir yanı var.
Hem tadını da aslında güçlendiriyor.
Tabii.
Enginarın suyundan bahsettiniz de enginarın suyunu nasıl yapabiliyoruz? Sadece haşlayarak mı yapıyoruz yoksa daha başka şeyler katmamız gerekiyor mu içine?
Aslında şöyle haşlıyor olmak yeterli ya da özellikle buharda haşlıyor olmak. Yani hani buharlı tencereler var ya altta su olup da üstünde o şekilde demleniyormuş gibi neredeyse yapıyor olmak sağlık açısından çok daha yararlı.
Enginar hakkında başka aktaracaklarınız var mı bize?
Bugünlük bu kadar olsun.
Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz gazeteci Mehmet Efe'ydi.
Yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle herhangi bir gündü, çok önemli değildi. Seni düşündüğüm birkaç andan başka. Bilirim herkes payına düşeni yaşar ve her yeni günde değişir hep bir şeyler. Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur. O ben olayım, beni unutma. Beni unutma, unutma. Unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım, unutma beni, unutma beni, unutma, unutma beni, unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım, unutma beni, unutma. Seni gerçekten sevdim, sevdiğim daha birçok şeyin arasında. Bir tek seni seçtim hatıralar arasında. Sebep diye bir küçük mutluluğa. Unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma beni, unutma beni, unutma, unutma beni, unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma beni, unutma beni, unutma, unutma beni, unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya.
Sevgili dinleyenler, Anadolu Üniversitesi'nin Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan Türk İslam Tarihi'ne ait 216 enstrümanın sergilendiği Müzik Tarihi Salonu adlı müze, ziyaretçileri müzik alanında farklı deneyimleri yaşama imkanı sağlayarak müzik tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Sevgili dinleyenler, hattımızda Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doçent Doktor Mehmet Topal var. Sayın Topal, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Tülin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Müzik Tarihi Salonu adlı müzeyle ilgili bizlere neler anlatacaksınız? Müzeyi ziyaret etmek isteyenler için neler söyleyeceksiniz?
Tabii ki ben bütün halkımızı öncelikle Eskişehir'in Sazova muhitinde yer alan bu müstesna birimi ziyaret etmelerini arzu ederim. Burası Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi. Hı hı. Türk dünyasının gönül birlikteliğini sağlamak vizyonuyla ortaya konulmuş bir kurum. Eskişehir malumunuz 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmişti. Bu çerçevede merkezimiz inşa edildi. 2014 yılı ile 2016 yıllar arasında inşa işleri bittikten sonra 2017 yılında da Anadolu Üniversitesi'ne devredildi. Sayın Bakanımız Nabi Avcı'nın, Rektörümüz Naci Gündoğan, Rektör Yardımcımız Ali Savaş Koparal'ın destekleriyle tabii bu birimler oluşturuldu. İçerisinde Bilim Tarihi Müzemiz, Musiki Aletleri Müzemiz, Musiki Tarihi Salonumuz, Bilim Kültür Sanat Okulumuz gibi pek çok birimimiz var. Yani burası kapalı alanı 15 bin metrekare olan çok müstesna bir yer. Dolayısıyla bunun içerisindeki yaklaşık 2500 metrekarelik alanı da Musiki Tarihi Salonumuz kaplamaktadır. Hı hı. Bununla ilgili sevgili dinleyicilerimize kısa bilgiler vermek isterim. Tabii sizin soracağınız sorular istikametinde bilinen.
Buyurun Sayın Topal. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler müzede neler bulacaklar?
Şimdi özellikle müzemizde Şaman Davulu'ndan başlamak üzere kronolojik bir sıra ile günümüz enstrümanlarına doğru bir seyir takip ediyor. Yani kanun bilinen bir saz, hepimizin bildiği bir saz. Evet. Ama bizim müzemize geldikleri zaman sevgili ziyaretçilerimiz kanunun iptidai modellerini, ilkel modellerini de görecekler. Buranın hazırlanmasında çok büyük emeği olan sevgili hocamız, Allah rahmet eylesin, geçen sene Hakk'a uğurladık kendisini, Rahmi Oruç Güvenç hocamız ve enstrümanların yapımında emeği büyük olan Feridun Obul hocamız burayı hazırlarlarken çok müstesna bir gayret sarf ettiler. Ve her enstrümanın aşağı yukarı burada bir tarihçesini görme imkanına sahibiz.
Hı hı.
Mesela kopuz. Türk dünyasının en önemli enstrümanlarından değil mi Tülin Hanım?
Evet.
Kopuzun bütün modellerini ziyaretçilerimiz burada görebilecekler. Yani Türk dünyasında hangi ülkelerde hangi çeşit kopuzlar kullanılıyor ve eskiden kopuzun ilkel ve iktidai modelleri nasıldı? Bunlar tabii kaynaklardan araştırılarak inşa edildi bu enstrümanlarımız. Sevgili hocamız, Allah rahmet eylesin, tekrar kendisini rahmetle yad ediyorum. Rahmi Oruç Güvenç hocamız bunların bilgilerini aldıktan sonra halen kullanımda olmayan pek çok enstrümana hayat verdi. Yeniden inşa ettiler. Bunlara akort verdiler.
Evet.
Ve kayıtlarını aldılar. Seslerini dinlemek isteyen ziyaretçilerimiz gelip buradaki dijital aygıtlarımızdan, sergilenen dolapların önündeki dijital aygıtlarımızdan bu enstrümanların seslerini de dinleme imkanına sahipler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitemizin biliyorsunuz çok eskiye dayanan bir konservatuvar geleneği de var. Bu konservatuvarımıza bu sene yeni bir birim Türk Müziği bölümü de ilave edildi. Biz buradaki arkadaşlarımızdan, gerek hocalarımızdan, gerek de öğrencilerimizden de destek alıyoruz. 10 kadar öğrencimiz burada rehberlik yapıyor. Belki en başta söylememiz gereken Tülin Hanım şuydu. Burayı ziyaret edecek olan ziyaretçilerimiz herhangi bir ücret ödemeyecekler. Rehberlik hizmeti de ücretsiz, giriş ücretimiz de ücretsiz. Eskişehir'in Sazova muhitinde, Sazova muhitinde 15 metrekarelik geniş bir kubbe onları bekliyor.
Peki hangi günler ziyareti açık müze?
Pazartesi günleri hariç Tülin Hanım, her gün açık bizim müzemiz. Mesai saatleri içerisinde her gün açık, pazartesi günleri hariç. Hafta sonları gelen ziyaretçilerimize sürpriz müzikal faaliyetlerimiz de oluyor. Bahsettiğim konservatuvarımızdaki hocalarımızın ve öğrencilerimizin performanslarını izleme imkanına sahip oluyorlar ziyaretçilerimiz. Aynı zamanda Eskişehir'de bir de Mevlevihanemiz var bizim. Mevlevihanede bu işi gönüllü olarak yapan arkadaşlarımız var. Onlar da gelip tasavvuf müziğinden güzel örnekler sunuyorlar pazar günleri saat 2 ile 4 arasında.
Yalnızca pazar günleri mi oluyor bu konserler?
Konserler aslında şöyle, bizim öğrencilerimiz her gün etkinlikler yapıyorlar ama bu çok düzenli konserler, saatli konserler şeklinde değil. Müzede bizim rehberlik yapan öğrencilerimiz icra ettikleri enstrümanları rehberlik yaptıkları süreç içerisinde ziyaretçilerimizi gezdirirken örnekler her zaman sunuyorlar. Yani her zaman orada bir müzikal etkinlikle karşılaşma imkanları var. Ama konser tarzı faaliyetlerimiz pazar günleri ve bundan sonra 15 günde bir Türk müziği, 15 günde bir Batı müziği olmak üzere akşam konserlerimiz olacak, gece konserlerimiz olacak kubbemizde.
Sayın Topal, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni tanıtabilir misiniz aynı zamanda bize?
Tabii ki. Şimdi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezimiz iki kattan oluşuyor. Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı seçildiği zaman sürdürülebilir en güzel projelerden birisi olarak Sayın Bakanımız Nabi Avcı'nın teklifiyle burası yapıldı. Ve üst katında Bilim Tarihi Müzemiz var. Bilim Tarihi Müzemizde 40 tane silikon ve bal mumu karışımından oluşan Konya Selçuk Üniversitesi'nden heykeltıraş hocalarımızın yaptıkları 40 civarında heykelimiz ziyaretçilerimizi karşılıyor. Bu heykellerimiz Türk dünyasının yine öne çıkan bilim adamları. Mesela Uluğ Bey. Geldikleri zaman Uluğ Bey'in heykelini görecekler. Nefis bir çalışma. Sanat değeri yüksek bir çalışma. Ve yanında Uluğ Bey ile ilgili yine TRT'miz tarafından hazırlanmış belgeseli izleyecekler. Ve bilgilendirme panolarıyla da, vakitleri sınırlı ise bilgilendirme panolarıyla da Uluğ Bey hakkında kısaca bilgi alıp gidecekler. Ve bu 40 civarında heykelimizin her birisi için yapılmış Tülin Hanım. Dolayısıyla çok kapsamlı bir bilim tarihi müzemiz var. Müzemizin içerisindeki heykellerin bulunduğu birimler zaten özel mimariler. Selçuklu Eyvanlı medreselere dikkate alınarak yapılmış bir mimari birimimiz var. Aynı zamanda Anadolu taş mimarisini yansıtan, Şanlıurfa, Bağdat, efendim ve Mardin evlerini yansıtan bir mimari birimimiz var. Osmanlı klasik dönem medreselerini adeta temsil eden bir mimari birimimiz var. 19. yüzyıl sivil mimarisini temsil eden bir birimimiz var. Bunların her birisinin içerisinde 10'ar tane olmak üzere 40 tane bilim adamının silikon heykeli ziyaretçilerimizi karşılıyor. Tabii 60 civarında da rehberimiz dönüşümlü olarak burada hizmet veriyor. Buralarda tanıtım yapmaya gayret ediyorlar. Tabii üniversitemizin bir birimi olduğu için burası daha çok bilimsel format dahilinde bu tanıtımlar yapılıyor. Bilim adamlarımızla ilgili bilinenler efsanelere çok fazla itibar etmeden gerçek bilgiler ışığında ziyaretçilerimiz bilgilendirilmiş oluyor. Amfiteyatromuz var Tülin Hanım. Amfiteyatromuzda da 350 kapasiteli akustik olan bu salonumuzda da yine performanslarımızı, folklorik gösterilerimiz, konserlerimiz ve müzikal etkinliklerimiz burada yapılıyor. Önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyoruz. Burada 2000 metre civarında bizim sergi ve fuaye alanımız var üst katımızda yine. TÜBİTAK ilk defa Ankara dışında bir finali burada gerçekleştirdi. Efendim bakanlarımızın zaman zaman toplantılarını buraya aldıklarına şahit ediyoruz. Sizin yine çekimlerinizden TRT Havaz'ın ve TRT'nin muhtelif kanallarının çekimlerinden bazıları merkezimizde yapıldı. Evet. Dolayısıyla insanları büyüleyen bir atmosferle ziyaretçilerimiz karşılaşıyorlar. Geleneğin yansıtıldığı bir bina ama geleceğin mimarisi adeta orada görünüyor, göze çarpıyor. Geleceğin malzemeleri kullanılarak. Kubbemiz mesela başlı başına bir mimari harikadır. Telif eserdir. Hı hı. Üst katımızda bunların dışında ziyaretçilerimize hizmet vereceğimiz alanlar saymakla bitmez. Fakat alt kata indiğimiz zaman Musiki Tarihi Müzemiz bizi karşılıyor. Türk devletlerinin ve İslam dünyasının tarih boyunca kullandığı varsayılan, tespit edilen 400 enstrümandan 216 tanesi burada. Kronolojik bir seyir izleyerek sergileniyor. Tabii bu Musiki Tarih Salonumuzun bizim için en önemli birimlerinden bir tanesi de Sübhanım, ziyaretçilerimizin tecrübe imkanına sahip oldukları bir salonumuz daha var. Yani 50 civarında enstrümanımız da burada ziyaretçilerimiz tarafından
denenebiliyor değil mi?
Denenebiliyor tabii ki. Mesela bir rebap ya da yetegez yahut da şahrut, ne bileyim tambur, aklınıza gelebilecek enstrümanları ya da bir kopuzu ellerine alıp bu nasıl bir şeydir böyle diye sesini dinlemek isteyebiliyorlar, duymak isteyebiliyorlar. Veyahut yetenekli iseler çalma deneyimini yaşıyorlar orada. Hı hı. Böyle güzel, hoş bir sürpriz de onları bekliyor. Bazen geliyorlar konservatuarlı gruplarımız falan. Orada bir performans sergiliyorlar. Bizler de keyifle onları izleme imkanına kavuşuyoruz. Sonra yine Bilim Kültür Sanat Merkezimizde Tülin Hanım bir birimimiz daha, çok favori bir birimimiz daha var. Bilim Dünyası kısmı var.
Evet.
Bilim Dünyası kısmımızda da hem fiziki bir kütüphanemiz var hem de dijital kütüphanemiz var. Ayrıca ayda bir defa okurlarımızın yazarlarıyla buluşma imkanına kavuştukları okur yazar salonumuz var. Bu birimden çıkılıyor. Hemen yan tarafında yine Bilim, Kültür ve Sanat Okulu başlıklı birimimiz ziyaretçilerimizi karşılıyor. Burası adeta okul gibi. Adeta
evet.
Okul gibi.
Hı hı.
9 tane sınıf ve 3 tane laboratuvardan oluşan bu birimimizde geleneksel Türk sanatları var, resim atölyesi var, matematik atölyesi var, matematik noktası ve matematik müzesi var, uzay zaman noktamız var. Canlı görüntülerin teleskop aracılığıyla ziyaretçilerimize aktarıldığı Bora Bey Göresi'nde bizim muhteşem bir teleskopumuz var. Oradan görüntüleri bizim merkezimize aktarıyorlar. Ziyaretçilerimiz de o görüntüleri izleme imkanına kavuşuyorlar. Uzay görüntülerini izleme imkanına kavuşuyorlar. Mesela yine geleneksel sanatlarımızdan keramik atölyemiz var. Cam sanatları atölyemiz var. Buralardan hem okul çağındaki çocuklarımız hem de diğer ziyaretçilerimiz arzu ederlerse faydalanabiliyorlar. Hem Musiki Tarih Salonumuzdan hem bu saydığım birimlerin hepsinden istifade etme imkanları var.
Sayın Tekrar Topal edeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, aktardığınız değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Son olarak söylemek istediğiniz sözleri de alalım.
Evet, ben mutlaka Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerimizi buraya bekliyorum. Gelelim giderlerse şayet onları gizemli bir dünyanın beklediğini ve hiç pişman olmayacaklarını tekrar hatırlatıyor. Size iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doçent Doktor Mehmet Topal konuğumuzdu.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz.
Gölge ile ışık arasında. Hayatı daha iyi anlamak için ya öylece durup olayların ve insanların gölgeden ışığa geçmesini beklersin ya da onları bizzat gölgeden ışığa çıkarırsın. Bugün bir sohbet sırasında birden dökülüverdi sesimden bu cümle. Aslında tasarlamamıştım. Hatta ben de böyle bir cümlenin varlığından bile haberim yoktu. Demek ki böyle düşünüyormuşum. Belki de hayatın akışını sık sık evimin biraz ötesindeki sokak lambasının ışıklı ve gölgeli alanlarına bakarak izleyişimin armağanıdır bu düşünce. İnsan zihninin akışı ne tuhaf. Zamanın farklı yerlerinden ilk bakışta birbiriyle doğrudan ilgisi yokmuş gibi görünen kavramları bir araya getirip küçük bir dağarcık halinde bırakıveriyor aklın orta yerine. Şimdi zihnimin bana yaptığı gibi. Işıktı, gölgeydi derken önce tarih ardından da çok önceleri bilim tarihi üzerine yaptığım bir araştırma geldi aklıma. Tarih kavramı biraz sıkıcı ve kasvetli gelir kimilerine ama benim için öyle değil. Çünkü tarih gerçeğin ta kendisini yansıtmak koşuluyla hem bireylerin hem de toplumların asıl kimliklerini öğrenmelerini, bilmelerini ve yaşatabilmelerini sağlıyor bence. Öyle ya, bireyler de, toplumlar da kimliklerini ve nereden gelip nereye gittiklerini kendi geçmişlerinden başka nerede bulabilirler? Üstelik tarihin bizzat kendisi, geçmişini öğrenme çabasından yoksun olanların ya da geçmişi görmezden gelenlerin, başka bireylerin veya toplumların iradesine nasıl teslim olduklarını anlatan ibret alınması yaşanmışlıklarla dolu. Tabii buna karşılık yeterli tarih bilincine ve sorumluluğuna sahip bireylerden oluşan toplumların yalnızca geçmişlerine değil, geleceklerine de sahip çıkabildiklerine dair somut örnekler de var. Bilime gelince, o da bir toplumun ilerlemesinde olmazsa olmaz bir başka unsur. Ya bilim tarihi, şöyle kabaca bir düşünmek bile toplumların ve insanlığın zaman yolculuğundaki ilerleyişini aydınlatmada ne kadar önemli olduğunu kavramaya yetiyor. Elbette gerçeği yansıtmak koşuluyla. Mesela insanlığın bilim yolculuğunda imzası bulunan birkaç isim geçiyor şimdi aklımdan. Descartes, Galileo, Kopernik, Newton, Lavoisier, Kepler, Wright kardeşler, Torricelli, Christophe Colomb, Vasco da Gama. Daha ilkokul yıllarımdan beri duyarım ve bilirim bu isimleri. Bilim tarihini anlatan kitaplar birçok önemli buluşun ilk sahibi olarak tanıtır onları. Acaba gerçekten öyle mi? İşte beni yıllar önce araştırmama yönlendiren de zihnimin sorgulayıcı yanının sorduğu bu soru olmuştu. Araştırdıkça öğrenmiştim ki yüzyıllar önce Semerkant, Bağdat ve İstanbul'dan edinilen birçok kitap Latince'ye veya Fransızca'ya çevrilmiş. Bu kitaplarda Türk ve İslam bilginlerinin uzun gözlemler, deneyler ve çalışmalar sonucu ulaştıkları ve Batılıların o dönemde henüz haberdar bile olmadıkları bilimsel bilgiler yer alıyormuş. Ve ne yazık ki bu bilgilerin büyük bir bölümü onlara ilk ulaşan Türk ve İslam bilginleri göz ardı edilerek batılı bilim insanları tarafından sahiplenilmiş. Örneğin bugün yer çekimi yasasını kim buldu diye kime sorsak cevabı Newton olur. Ama bu dünya genelinde kabul görmesi sağlanan bilim tarihinin bir yanıltması aslında. Çünkü biraz araştırınca öğrendim ki yer çekimi yasasını keşfeden ilk bilim insanı aynı zamanda kızamığı ve çiçek hastalığını da keşfeden ve pek de tanınmamış bir İslam bilgini olan Razi'ymiş. Günümüzde türlerine göre mikrop, bakteri ya da virüs olarak adlandırdığımız ve çeşitli hastalıklara yol açan organizmaları ilk tanımlayan alimse Akşemseddin. Son bir örnek daha. Bütün dünya vereme yol açan mikrobu ilk keşfedenin Robert Koch olduğunu düşünüyor. Zira okudukları kitaplar veya o kitapları okuyup bilgi aktaranlar onlara öyle söylüyor. Oysa gerçek bundan çok farklı. Bu mikrobu ilk keşfeden bilim insanı Robert Koch'tan 150 yıl önce yaşamış olan Kambur Vesim adlı bir alim. İşin güler misin ağlar mısın dedirten yanıysa Robert Koch'a bu buluşu nedeniyle Nobel Tıp Ödülü verilmiş olması. Şimdi bütün bunları yeniden hatırlayınca daha bir doğru geliyor bugün arkadaşlarımla yaptığımız sohbette sarf ettiğim cümle. Az ötemdeki sokak lambasının çevresindeki ışıklı gölgeli hayata bakarak tekrarlamalıyım bu cümleyi ki aklımda sağlam bir yeri olsun. Hayatı daha iyi anlamak için ya öylece durup olayların ve insanların gölgeden ışığa geçmesini beklersin ya da onları bizzat gölgeden ışığa çıkarırsın. Ha bu arada ben öylece durup bekleyenlerden değilim.
Geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolları, sisli kirpikleri ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elvida, bir belalı başımsın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın.
sakın elfida, hep aklımda kalacaksın.
Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Program yapımcıları Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar, ben Tülin Bilen, kumanda başında Ayhan Taşçı. Sizlerin mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz ve yarın yine aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl. Ben buraya, size dayanıklı cam.